Ayrım 9.
Sayfa 91. Gençlere aşk hikayelerinden varlıklı ve seks meraklılarının ipliklerini pazara çıkaran patırtı hikayelere kadar her şeyi veren 8 dergilik dizisi onu multimilyoner yapmıştı. Ama Haber ve Günlük Olaylar dergisi Komet hala gözdesi has evladıydı. Kazandığı paralarla Otmarsfen'de çiftlik yapısı stilinde lüks bir ev, dağlarda bir köşk, deniz kenarında bir yalı yapmış, bir Rolls Royce ve bir Ferrari almıştı. Bu arada elbiselerini Paris'ten getirttiği güzel bir kadınla evlenmiş, çok seyrek gördüğü iki güzel çocuğu olmuştu. Akıllıca ele geçirilen ve sık sık değiştirilen genç metres dizileri konusunda kendi dedikodu dergisinde hiç haberi ve fotoğrafı yayınlanmayan tek Alman milyoneri Hans Hoffmann'dı. Çok da kurnazdı. O çarşamba günü öğleden sonra Tauber'in anılarının ön sözünü okuduktan sonra dosyayı kapattı. Arkasına yaslandı ve karşısında oturan genç muhabire baktı. "Pekala," dedi. "Üst yanını tahmin ediyorum. Ne yapmamı istiyorsun?" "Bunun önemli bir vesika olduğunu sanıyorum," dedi Miller. Anılarda başından sonuna kadar Riga Gettosu komutanlığında bulunmuş SS yüzbaşısı Edward Rochman adında birisinden söz ediliyor. Erkek, kadın ve çocuk olmak üzere 80 bin kişi öldürmüş. Bu adamın sağ ve Batı Almanya'da olduğundan eminim. Onu bulmak istiyorum. Sağ olduğunu nereden biliyorsun? Miller kısaca bildiklerini anlattı. Hoffman dudak büktü. Çok zayıf bir tutanak bu. Doğru ama incelemeye değer. Ben bazı şeyler buldum. Miller'ın kuruluşları tedirgin eden şeyler bulup çıkarmaktaki yeteneğini bilen Hoffman gülümsedi. Hoffman gerçekliklerini inceledikten sonra bu yazıları basmaktan memnun olmuştu. Sirajı iyice yükseltmişti bunlar. Belki bu adam, neydi adı, Rochman mı? Belki arananlar listesindedir. Polisin bulamadığı birisini sen nasıl bulacaksın? Bakalım polis gerçekten arıyor mu? Hoffman omuzlarını silkti. Aramaları gerek. Bunun için para veriyoruz onlara. Küçük bir araştırma yapmak zararlı olmaz ki. Gerçekten hayatta olup olmadığını, hiç ele geçirilip geçirilmediğini, geçirildiyse kendisine ne olduğunu öğreniriz. Benden istediğin ne peki? Bir denemede bulunmak için yetki. Hiçbir sonuç alamazsam vazgeçerim. Hoffman 20 kat aşağıda ve 1 mil ötedeki doklara, vinçlere ve rıhtımlara bakan pencerelere döndü. Memleketinin tutumuna ters düşen bir davranış bu Miller. Birdenbire neden ilgilendin bu konuyla? Miller cevap vermeden önce düşündü. Bir fikri satmak işin en zor yönüydü. Serbest çalışan bir muhabir, konusunu ya da konunun dayandığı fikri önce yayımcıya ya da yazı işleri müdürüne satmak zorundaydı. Kamuoyu çok sonra geliyordu. Genel ilgiyi çekecek bir özellikte olduğu için dedi. Eğer Komet, memleketteki polis kuvvetlerinin bulmakta başarısızlığa uğradığı bir adamı ortaya çıkarırsa büyük bir başarı olur bu. Büyük ölçüde ilgi uyandırır. Hoffman şehrin Aralık ayı karaltısına bakarak olumsuz anlamda başını salladı. Yanılıyorsun. Ben de zaten bu bakımdan bir yetki vermiyorum sana. En küçük bir ilgi uyandıracağını sanmadığım için. Ama bu ulu orta bir olay değil Bay Hoffman. Rochman'ın öldürdüğü bu insanlar Polonyalılar, Ruslar değildi. Almandı. Alman Yahudileriydi. Ama Almandı. Halk niye ilgilenmesin? Hoffman pencereden geri döndü, dirseklerini masaya, çenesinde parmaklarının oynak yerlerine dayadı. Miller, sen iyi bir muhabirsin dedi. Bir konuyu ele alış yöntemini beğeniyorum. Üslubun var. İyi bir araştırıcısın. Telefonu açar, kendilerinden yapmaları istenecek şeyi yapacak, ısmarlanan yazıları hazırlayacak 20-50 kişi, 100 kişi bulurum bu şehirde. Ama kendiliklerinden bir konuyu eşeleyip ortaya çıkaramazlar. Sen öyle değilsin. Bu yüzdendir ki benden bir yığın iş alıyorsun. Gelecekte de alacaksın. Ama bu konu bana göre değil. Neden Bay Hoffman? İlginç bir hikaye bu. Beni dinle Miller. Daha gençsin. Gazetecilik hakkında sana bir şey söyleyeceğim. Gazeteciliğin yarısı güzel yazı yazmak, öbür yarısı da bu yazıları okutmaktır. Sen ilk yarıyı yapabilirsin. Ama öbür yarı da benim işim. Aramızdaki fark da bu. Riga'daki kurbanlar Alman Yahudileri oldukları için sen bunun herkes tarafından okunacak bir yazı dizisi olacağını sanıyorsun. Ben de sana şunu söyleyeyim. Sırf bu yüzden kimse bu yazıları okumak istemeyecektir. Okuyacak hiçbir şey bulmazlarsa belki göz atarlar buna. Ve bu memlekette halkı dergi satın almaya ve kendileri için faydalı olan şeyleri okumaya zorlayan bir yasa çıkıncaya kadar insanlar okumak istedikleri şeyleri yazan dergileri satın almakta devam edeceklerdir. Rochman'ı neden okumak istemesinler peki? Anlamadın galiba. Dur da anlatayım. Savaştan önce Almanya'da hemen hemen herkesin tanıdığı bir Yahudi vardı. Hitler ortaya çıkıncaya kadar Almanya'da kimse Yahudilerden nefret etmezdi. Almanya'daki Yahudi azınlığı Avrupa'daki herhangi bir memleketten çok daha iyi bir davranış görürdü burada. Fransa'dan, İspanya'dan, hele Polonya ile hükümetin yönetimi altında yapılan zalimce katliamlara maruz kaldıkları eski Rusya'dan çok çok daha iyi bir davranış. Derken Hitler ortaya çıktı. Halka Birinci Dünya Savaşı'ndan, işsizlikten, yoksulluktan, kötü her şeyden Yahudilerin sorumlu olduklarını söylemeye başladı. Halk neye inanacağını bilmiyordu. Tanıdıkları Yahudiler iyi insanlardı. Hiç olmazsa zararsızdılar. Halkın Yahudi arkadaşları, Yahudi dostları, iyi insanlar olan Yahudi patronları, çalışan Yahudi işçileri vardı. Yahudiler yasalara uyuyorlar, kimseyi incitmiyorlardı. Öte yandan da Hitler her şeyden onların sorumlu olduklarını söylüyordu. O bakımdan Yahudiler vagonlara doldurulup götürülürken halk hiçbir tepki göstermedi. Olayların dışında kaldı ve sustu. Üstelik de en yüksek çıkan sese inandılar. Halk böyledir çünkü, özellikle Alman halkı. Biz söz dinleyen insanlarızdır. Bu bizim hem en büyük gücümüz hem de en zayıf yanımızdır. Bu yüzdendir ki İngiltere iflasın eşiğine sürüklenirken biz ekonomik bir mucize yaratmışızdır. Ve yine bu yüzdendir ki Hitler gibi bir adamın peşine takılıp bir mezarlığa sürüklenmişizdir. Alman Yahudilerinin ne olduğunu halk yıllarca arayıp sormadı. Sadece ortadan kaybolmuşlardı, o kadar. Her savaş cinayetleri duruşmasında Varşova, Lublin, Bialystok Yahudilerine, Polonya'nın ve Rusya'nın o bilinmeyen Yahudilerine neler yapıldığını okumak hiç de iç açıcı bir şey değildir. Şimdi sen aynı insanlara bu memleketler Yahudilerinin kapı komşularına neler yapıldığını anlatmak istiyorsun. Bilmem anlatabildim mi? Bu Yahudiler elinin tersiyle Taber'in anılarına vurdu. Tanıdıkları, sokakta selamlaştıkları, dükkanlarından alışveriş ettikleri bu insanlar senin Bay Rochman'ın emrine gönderilirlerken onlar elleri kolları bağlı durmuşlardı. Bunları okumak isteyeceklerini mi sanıyorsun? Almanya'daki insanların bundan daha az okumak isteyecekleri bir başka şey bulamazsın. Sözlerini bitiren Hans Hoffmann arkasına yaslandı. Masanın üstünde duran ve içindeki havanın sürekli nemli olarak tutulduğu yaprak sigarası kutusundan bir panatella seçerek yuvarlak altın bir DuPont çakmağıyla yaktı. Miller kendiliğinden varamadığı bu sonucu düşünmekle meşguldü. Sonunda "Annem galiba bunları söylemek istedi," dedi. "Herhalde," diye mırıldandı Hoffmann. "Ama ben gene de bu hergeleyi bulmak istiyorum." "Uğraşma Miller, vazgeç bundan. Yaptıkların için kimse sana teşekkür etmeyecektir." "Tek sebep bu değil, değil mi? Kamuoyunun tepkisi değil, başka bir neden var değil mi?" Hoffmann yaprak sigarasının dumanları arasından dikkatle ona baktı, kısaca "Evet," dedi. Miller sordu. "Onlardan çekiniyor musunuz hala?" Hoffmann başını salladı. "Hayır. Yalnız başıma bir dert açmak istemiyorum. Hepsi bu." "Nasıl bir dert?" "Sen hiç Hans Habe adında birisini duydun mu?" diye sordu Hoffmann. "Romancı Hans Habe mi?" "Evet, ne oldu ona?" "Hans Habe bir zamanlar Münih'te bir dergi çıkarırdı. 1950'nin başlarında. Güzel bir dergiydi. Senin gibi iyi bir muhabirdi Habe. Derginin adı da Haftanın Yankısıydı. Nazilerden nefret eden Habe, onların Münih'te nasıl özgürlük içinde yaşadıklarını açıklayan bir dizi yazı yayınladı." "Yayınladı da bir şey mi oldu kendisine?" "Kendisine bir şey olmadı. Bir gün her zamankinden daha çok mektup aldı. Mektupların yarısı artık kendisine ilan vermeyeceklerini bildiren müşterilerden geliyordu. Bir mektup da bankasından almıştı. Bankaya uğraması isteniyordu. Uğradığı zaman kendisine açılmış olan kredinin kesildiği bildirildi. Bir hafta geçmeden de dergi battı. Şimdi roman yazıyor, güzel romanlarda, ama dergiciliği sona erdi." "Ha, benim başına böyle bir iş geldi diye biz kalemimizi kırıp oturalım mı?" Hoffman hızla yaprak sigarasını ağzından çekti. Gözlerinden kıvılcımlar saçarak söylendi. Ne yapacağımı bana öğretmeye kalkma Miller. Ben bu hergeleden eskiden de nefret ederdim, şimdi de ediyorum. Ama okuyucularımı tanırım. Onlar Edward Rochman hakkında bir şey bilmek istemezler, hiçbir şey. Peki bağışlayın ama ben gene de kafamın dikine gideceğim. Biliyor musun Miller, eğer seni tanımasaydım bu isteğinin ardında kişisel bir şey olduğu aklıma gelirdi. Gazeteciliği hiçbir zaman kişisel isteklerine alet etme. Bu hem muhabirlik mesleği için hem de muhabir için kötüdür. Peki bu çalışma için para işini nasıl halledeceksin? Miller gitmek üzere kalktı. Birikmiş biraz param var. Hoffman da kalkıp masanın başından ayrılırken sana başarılar dilerim dedi. Bu konuda ne yapabileceğimi söyleyeyim sana. Rochman tutuklanıp Batı Almanya polisi tarafından deliğe tıkıldığı gün tutuklama olayının hikayesini sana yazdıracağım. Bu bir haberdir ve kamuoyunun malıdır. Eğer hazırlayacağın yazıyı yayınlamazsam parasını yine ödeyeceğim. Ancak bu kadarını yapabilirim sana. Ama araştırmalarını yaparken benim tarafımdan görevlendirilmiş bir kişi olarak dergimin adını kullanmaya yetkili değilsin. Miller başını salladı. Yine geleceğim dedi. 5. Bölüm. Aynı çarşamba gününün sabahı İsrail Haber Alma Örgütü'ndeki 5 şube başkanının da resmi olmayan haftalık görüşmelerini yapmak üzere toplandıkları sabahtı. Birçok memleketlerde çeşitli haber alma örgütleri arasındaki rekabet neredeyse efsaneleşmiş gibidir. Rusya'da KGB, GRU'dan nefret eder. Amerika'da FBI katiyen CIA ile işbirliği yapmaz. İngiliz güvenlik servisi Scotland Yard'ın özel bürosuna bir düz tabanlar kalabalığı gözüyle bakar. Fransız SDECE'sinde öylesine çok sabıkalı vardır ki uzmanlar Fransız haber alma örgütlerinin hükümetin mi yoksa yeraltı çetelerinin mi bir parçası olduğunda tereddüt ederler. İsrail bu yönden şanslıdır. Haftada bir gün 5 şubenin başkanı aralarında bir sürtüşme olmadan buluşup dostça konuşurlar. Düşmanlarla çevrili bir memleket olmanın karlı bir yönüdür bu. Bu toplantılarda kahve ve alkolsüz içkiler içilir, toplantıda bulunanlar birbirlerine adlarıyla seslenirler. Hava yumuşaktır ve bir yığın notun incelenmesinden çok daha fazla iş görülür. Mossad'ın yöneticisi, yani İsrail istihbaratının ortak 5 servisinin başı General Meir Amit 4 Aralık sabahı işte böyle bir toplantıya gidiyordu. Bir şoförün kullandığı uzun siyah kapalı arabasının pencereleri dışında Tel Aviv'in beyaz boyalı yapıları üstünde güzel bir sabahı ışıldıyordu. Ama general bu güzelliğin tadına varacak durumda değildi. Büyük bir sıkıntısı derdi vardı. Bu sıkıntının nedeni o sabahın erken saatlerinde kendisine ulaşan küçük bir haberdi. Arşivlerdeki muazzam yığına eklenecek küçük bir bilgi ama çok büyük önem taşıyordu. Kahire'deki ajanlarından birinin gönderdiği bu haberin gireceği dosya Helvan roketleri dosyasıydı. Araba Zina meydanını kıvrılıp başkentin kuzey dış mahallelerine yöneldiği sırada 42 yaşındaki generalin anlamsız yüzü düşüncelerinden hiçbir şeyi açıklamıyordu. Oturduğu koltuğun arkasına yaslanarak daha şimdiden birçok insanın hayatına ve Selefi General İser Harel'in görevine mal olan Kahire'nin kuzeyinde yapımı sürdürülen bu roketlerin uzun geçmişini düşündü. 1961 yılı içinde daha Nasır'ın iki roketinin Kahire sokaklarında halka gösterilmesinden çok önce İsrail Mossad'ı bunların varlığından haberdar olmuştu. Mısır'dan bu konuda ilk haber gelir gelmez Fabrika 333'ü devamlı gözaltında tutmuşlardı. Mısır'ın Helvan roketlerinde çalışmak üzere Odessa aracılığıyla büyük ölçüde Alman bilim adamı toplamaya başladığını öğrenmişlerdi. Ciddi bir konuydu bu. 1962 ilk yazında büsbütün ciddileşti. O yılın Mayıs ayında bilim adamlarını toplama işini yöneten Alman Heinz Krug, Viyana'da Avusturyalı fizikçi Dr. Otto Jokleck'e de el attı. Avusturyalı profesör bu isteğe boyun eğecek yerde İsraillilerle ilişki kurdu. Söyleyeceği şeyler Tel Aviv'i heyecanlandırdı. Kendisiyle görüşmek üzere gönderilen Mossad ajanına Mısırlıların bu roketleri radyoaktivite ve konsantre edilmiş hıyarcıklı veba kültürleriyle donatmak istediklerini bildirdi. Bu haber öylesine önemliydi ki Mossad'ın yöneticisi Kaçırılan Adolf Eichmann'ı Buenos Aires'ten Tel Aviv'e bizzat kendisi getirmiş olan General İser Harel, Yoklek ile bu konuda yine bizzat kendisi görüşmek üzere Viyana'ya uçtu. Profesörün ulaştırdığı haber, Kahire hükümetinin Zürih'teki bir firma aracılığıyla Mısır'ın hekimlik ihtiyacının 25 misline eşit miktarda radyoaktif kobalt satın aldığı haberiyle de birleşince General Harel profesörün söylediklerinin doğruluğuna kesinlikle inandı. İser Harel Viyana dönüşü Başbakan David Ben-Gurion'u görmeye gitti ve halen Mısır'da çalışan ya da oraya gitmek üzere olan Alman bilim adamlarına karşı bir misilleme kampanyası açması için izin verilmesi konusunda diretti. Yaşlı başbakan güç bir durumdaydı. Toptan kıyım amacını güden başlıklarla donatılmış yeni roketlerin halkı için en korkunç bir tehlike arz ettiğini biliyor, öte yandan her an İsrail'e ulaşması beklenen Alman tank ve silahlarının da kıymetini takdir edemeden yapamıyordu. Almanya sokaklarında İsrail'in girişeceği bir misilleme kampanyası, Başbakan Adenauer'ı Dışişleri Bakanlığındaki fesatçı güruhunu dinlemeye zorlayabilir, silah anlaşması da suya düşerdi. Silah anlaşması konusunda Tel Aviv kabinesinde de Bonn kabinesindeki parçalanma gibi bir parçalanma gelişiyordu. İser Harel ve Dışişleri Bakanı Bayan Golda Meir, Alman bilim adamları konusunda sert bir siyaset güdülmesi taraftarıydı. Simon Peres ve ordu kıymetli Alman tanklarını kaybetme korkusuyla dehşetindeydiler. Ben-Gurion bu iki görüş arasında parçalanmıştı. Bir uzlaştırma yoluna başvurdu. Alman bilim adamlarını roketlerin yapımı konusunda Nasır'a yardım etmek üzere Mısır'a gitmekten caydıracak, gürültüsüz ve sakınmalı bir kampanya açmak üzere Harel'e yetki verdi. Ama Almanya ve Almanlara karşı müthiş bir nefretle yanan Harel bu yetkinin dışına çıktı. 11 Eylül 1962'de Heinz Krug ortadan kayboldu. Bir akşam önce Mısır'a göndermeye çalıştığı roket itme gücü uzmanı Dr. Kleinwachter ve kimliği bilinmeyen bir Mısırlıyla yemek yemişti. 11 Eylül sabahı Krug'un otomobili boş olarak Münih banliyösündeki evinin yakınlarında bulundu. Karısı hemen onun İsrail ajanları tarafından kaçırılmış olacağını iddia etti. Ama Münih polisi hiçbir iz bulamadı. Ne Krug'un ne de kaçıranların. Aslında Krug, Leon adında esrarengiz bir adamın yönettiği bir grup tarafından kaçırılmış, bedenine zincir bağlanarak Starnberg Gölü'ne atılmıştı. Bundan sonra kampanya Mısır'daki Almanlara yöneltilmişti. Fransızlar hesabına çalışırken Kahire'ye gitmiş olan roket uzmanı Profesör Wolfgang Pilz'e 27 Kasım günü Hamburg'dan bir paket gönderildi. Paket profesörün sekreteri Bayan Hannelore Wende tarafından açıldı. Meydana gelen patlama sonucunda genç kız sakatlandı ve kör oldu. 28 Kasım günü yine Hamburg'dan Fabrika 333'e başka bir paket geldi. Bu arada Mısırlılar gelen paketler için bir güvenlik örgütü meydana getirmiş olduklarından paketin iplerini posta odasında Mısırlı bir yetkili açtı. 5 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. 29 Kasım günü 3. bir paket patlamasına meydan verilmeden açıldı. 20 Şubat 1963'te Harel'in ajanları dikkatlerini yine Almanya'ya çevirdiler. Kahire'ye gidip gitmemek konusunda hala bir karar verememiş olan Dr. Kleinwachter, İsviçre sınırı yakınlarında Lohrach'taki laboratuvarından evine dönüyordu ki siyah bir Mercedes yolunu kesti. Bir adam elindeki otomatiği üstüne doğru boşaltırken Dr. Kleinwachter kendini arabanın içine attı. Polis siyah Mercedes'i daha sonra boş olarak ele geçirdi. Çalınmış bir arabaydı. Torpido gözünde Albay Ali Samir adına düzenlenmiş bir kimlik kartı bulundu. Yapılan araştırmalar bu adın Mısır Gizli Örgütü Başkanı olduğunu gösterdi. İser Harel'in ajanları işin biraz da alayına kaçmaya başlamışlardı. Misilleme kampanyası bu arada Alman gazetelerinde manşete çıktı. Bengal olayıyla da bir skandal halini aldı. Nasır'ın roketlerinin öncüsü Profesör Paul Gork'un kızı Heidi Gork, 2 Mart günü Almanya'nın Freiburg şehrindeki evinde otururken telefon çaldı. Konuşan bir erkek sesi, İsviçre sınırının hemen ötesindeki Basel şehrinin Üç Krallar Oteli'nde bir görüşme yapmaları teklifinde bulundu. Heidi durumdan Alman polisini haberdar etti. Hemen hazırlıklarını yapan polis, görüşme için tutulmuş odaya bir dinleme aygıtı yerleştirdi. Siyah cam gözlüklü iki kişi görüşme sırasında Heidi Gorke ve erkek kardeşine eğer babaları canına kıymet veriyorsa onu Mısır'dan ayrılmaya razı etmeleri tavsiyesinde bulundular. Zürih'e kadar izlenen ve aynı gece orada tutuklanan iki erkek 10 Haziran 1963 günü Basel'de yargılandılar. Bu uluslararası bir rezalet oldu. İki ajandan şef olanı İsrail vatandaşı Yosef Ben Gael'di. Yargılama iyi bir yol izledi. Profesör Jochlek veba ve radyoaktif başlıklar konusunda tanıklık etti. Yargıçlar şaşkına döndüler. Kötü bir davranıştan en iyi şekilde faydalanmak amacını güden İsrail hükümeti duruşmayı bir yıkım planı peşinde olan Mısır'ı teşhir şeklinde kullandı. İyice şaşırmış olan yargıçlar iki sanığı suçsuz buldular. Ama İsrail'deki hesaplar başka türlü çıktı. Alman başvekili Adenauer her ne kadar Alman bilim adamlarının Helwan roketi yapımında çalışmalarını önlemeye gayret edeceği konusunda kendi adına İsrail başbakanına söz verdiyse de Ben Gurion bu skandaldan çok utanmıştı. Büyük bir hırsla General İser Hareli yıldırma kampanyasında çok ileri gitmiş olduğu için azarladı. Harel enerjiyle kendini savundu ve istifasını verdi. Ben Gurion haber alma yöneticisi bile olsa İsrail'de hiç kimsenin feda edilemez olmadığını göstermek için Harel'in istifasını kabul etti. Oysa Harel bu istifanın kabul edilmeyeceğini ummuştu. İser Harel 20 Haziran 1963'e rastlayan o gece o sırada askeri haber alma örgütünün başı olan yakın arkadaşı General Meyer Amit ile uzun bir konuşma yaptı. General Amit, müthiş İser lakabı ile tanınan Rusya doğumlu bu kavgacı adamın sert, kızgın yüzünü ve onunla yaptığı konuşmayı çok iyi hatırlıyordu. Azizim Meyer, sana haber vereyim ki İsrail artık bundan sonra hiçbir kötülüğü cezalandırmayacaktır. Duruma politikacılar el koydu. Ben istifamı verdim ve istifam kabul edildi. Yerime senin atanmanı istedim. Kabul edeceklerini sanıyorum. İsrail'de haber alma örgütü çalışmalarını gözeten bakanlar üzerindeki komisyon Harel'in teklifini kabul etti. Haziran sonunda General Meyer Amit haber alma yöneticisi oldu.